Ayrım 23. Mı, parantez içinde, mi, mu, mü. Az önce da, de'nin bağımsızlığı konusunda söylediklerim, mı, mi içinde bütünüyle geçerli. Bakmayın bütün yazım kılavuzlarında, soru iki, mı, mi diye, hatta öyle de değil, mi, soru iki gibi garip bir yazımla geçtiğini. Masamın üstündeki yazım kılavuzlarına bakıyorum. Hepsinde öyle ya, en güvendiğimden, Dil Derneği'nin kılavuzundan aynen aktarıyorum. Mi soru iki diye bir ara başlık var. Ayrıca niye mi, öteki mı olanı daha mı az kullanılıyor? Sonra da şöyle demiş, aynen yazıyorum. Mi soru ikinin kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılması gerekir. Niye diye sormaz mısınız? Madem ki ekmiş, niye ayrı yazıyoruz? Hani bizim gurur duyduğumuz Türkçe mantığı. Bir şeye ek diyorsanız eklenir. Ayrı yazılıyorsa ek değildir. Ek ayrı yazılır mı? Masadan yerine masadan yazılabilir mi? Bu köklenmiş yanılgıya yol açan mı mi'nin kendinden önceki sözcüğün son ünlüsüne göre ünlü uyumlarına uyması. İyi ama da, de, de uyuyor. Ona ek demiyorsunuz. Ek olanından ayırmak için de bağlacı diyorsunuz. Buna niye ek demekte ısrar ediyorsunuz? Ek olan başka bir mı, mi yokken nerede geçerse geçsin bütün mı, mi'ler ayrı yazılır diye durumu kesinleştirme şansımız varken bunu niye kullanmıyoruz da ek deyip kafaları bulandırıyoruz? Şimdi inceleyeceğimiz tek mı, mi'miz asla ek değil, bir sözcüktür. Bağımlı bir sözcüktür ama sözcüktür. Yazım kılavuzunda da şöyle geçmelidir. Soru ilgeci mı, mi diye. İlgeç göreviyle. Sese verilen biçime göre tümceye soru, şaşma, yatsıma anlamları katar. Biraz tiyatro yeteneği gerektirse de aşağıdaki tümceler ve başka ilginç örneklerde sese verilen biçime göre çeşitli anlamlar kazanabilir. Sonuncu anlamdan başlayalım. Önünüze içinde pek az katı madde olan dere suyu çorba kıvamında bir yemek getirdiler. Bu tabağı gördüğünüzde böyle yemek olur mu? Yu nasıl söylersiniz? İçinde kabuklu salyangozların ya da yengeçlerin bulunduğu bir tabağın karşısında nasıl söylersiniz? Şimdi de günlerdir aç olduğunuzu düşünün. Mis gibi kokan, nefis bir yemek geldi önünüze. Gözlerinize inanamıyorsunuz. Böyle yemek olur mu? Yu bir de bu duyguyla söylemeyi deneyin. Sese verilen biçime göre anlam kazandırmak böyle bir şey. Bu kitap okunur mu? Böyle şiir yazılır mı? Bu su içilir mi? Kapalı buyruk anlamı kapar. Emrin doğrudan verilmesinin kaba kaçtığı durumlarda kullanırız bu söyleyişi. Kapıda size bir şey sormaya gelen komşunuz var. Girmez misiniz demişseniz, onun gerçekten içeri girip girmeyeceğini merak ettiğiniz için söylemediniz bunu. Girin, buyurun demek istediniz değil mi? Kapıyı açar mısınız? Şöyle oturmaz mısınız? Anlamı pekiştirir. Güzel mi güzel? Tatlı mı tatlı? Şaşma anlatır. Bizim şaşılası bulduğumuz bir olayı anlatırken karşımızdakini de şaşırtmak istediğimiz için başvurduğumuz bir tümce kurgusudur. Bilmediği bir mahallede köpeklerin saldırısına uğramış biri bunu köpekler üstüme saldırmasın mı diye anlatıyorsa, köpekler karşıma çıktı, bana saldırsınlar mı saldırmasınlar mı diye köpekler adına bize danışıyor olamaz. Köpekler saldırmış, ne olmuşsa olmuş anlatımın diliyle bize söylenmeye çalışılan şey bu. Bu şaşılacak bir durum, siz de şaşırın. O karanlıkta çamurun içine dalmayayım mı? Köşeyi dönünce babamla burun buruna gelmeyeyim mi? Eylemi pekiştirir, ona olumsuz, kesinlik anlamı katar. Anlatmaktan çok hoşlandığım konulardan biri de bu. Matematikte artı ile eksinin çarpımı, eksi ile eksinin çarpımı gibi şeyler vardı, anımsadınız mı? Türkçede de onlar var. Bizim mı, mi'nin değeri daima eksidir. Olumsuz kesinlik dememizin nedeni bu. Yanına gelen ve onunla çarpıma giren yargı olumlu ise artı ile eksinin çarpımı ile aynı sonucu veriyor. Eksi. Yanına gelen yargı olumsuzsa bu kez de eksi ile eksinin çarpımı artı. Ne diyordu Emre Altu? Gidecek yerim mi var? Yok. Diyecek sözüm mü var? Yok. Peki ya eksi ile eksinin çarpımı? Sen söylersin de ben yapmaz mıyım? Yaparım. Sen oku dersin de ben okumaz mıyım? Okurum. Bağlaç göreviyle birincisi ikincisinin nedeni ya da koşulu olan iki tümceyi bağlar. Konuyu öğrendin mi soruları çözersin. Eve geldi mi doğru mutfağa koşar. 2. Türkçenin sancılı konularından biri de budur. Bu ki ek olan ki ile karıştırılır. Bu karıştırma elbette en çok yazımda kendini gösterir. Hangi ki'yi ayrı, hangisini bitişik yazacağını karıştırır pek çok kişi. Sözcük olan ki de kimi zaman ilgeç, kimi zaman bağlaç göreviyle çıkar karşımıza. Biz burada ek olan ki'ye hiç değinmeyeceğiz. Çünkü onu ekler konusunda göreceğiz. Sözcük olan ki'nin görevleri nelerdir ona bakalım. Bağlaç göreviyle. Anlam bakımından birbiriyle ilgili tümceleri bağlar. Bağlaç olmanın gereklerini yerine getirerek elbette. Yani iki yanında iki tümce olması koşuluyla. Kendisinden sonra gelen bölümü tümcenin anlamca öznesi, nesnesi, dolaylı tümce görevine sokarken çeşitli anlam ilgileri kurar. Öyle görünüyor ki o sıralarda böyle şeylere önem vermezmişiz. Uzun sakallı dedeler iddia ederler ki bu yerlerin suyu kutsaldır. Şaşma anlatır. Kapağı kaldırmış ki tencere bomboş. Uyuşmazlık çelişki anlatır. Çiğ yemedim ki karnım ağrımasın. Ben görmedim ki anlatabileyim. İlgeç göreviyle. Kendisinden sonra gelen bölümü anlamca sıfat görevine sokar. Sen ki beni tanırsın, öyle davranacağımı nasıl düşünebildin? O yerden ki herkes kaçar, sen de kaç. Öyle, o kadar, o denli gibi sözlerden sonra kullanıldığında tümceyi anlamca güçlendirir. Ölüm öyle bir kapı ki her doğan varlık oradan geçmek zorunda. Yakınma ya da kınama anlamı katar. Sana da hiç güvenilmez ki. Soru tümcelerinin sonuna gelerek kuşku ya da endişe anlatır. Acaba ceza verirler mi ki? Onu sana bırakırlar mı ki? Kimi sözcüklerin sonuna ek gibi gelerek, parantez içinde, yaptığı aslında bileşik sözcüktür. Belirteç ve ilgeç oluşturan da ek olan ki, ki değildir. Budur. Belki, çünkü, madem ki, halbuki, sanki gibi. Daha. Ad olarak. Var olana eklenecek yan. Bu işin dahası da var. Sıfat göreviyle aşkınlık. Bugün daha iyiyim. Yarınki sınavımdan daha iyi bir not alacağım. Asıl belirteç göreviyle. Henüz, şu ana kadar, şimdiye değin. Daha kimse gelmedi. Olana ekleyerek, bunun dışında. Anlat, daha neler gördün. Sıfat belirten belirteç göreviyle. Aşırılık. Daha güzel kitap. Belirteci belirten belirteç göreviyle. Aşkınlık, daha iyi okumalısın. çok, ad olarak, büyük, aşırı ve fazla olan. Bugün işimiz çok, yüklem görevinde. Bir şeyin büyük bölümü, çocukların çoğu hasta, ad tamlamasında tamlanan görevinde. Sıfat göreviyle az karşıtı, bu yıl çok ürün var. Asıl belirteç göreviyle aşırılık, çok çalıştık. Sıfatı belirten belirteç göreviyle aşkınlık, çok iyi insan. Belirteci belirten belirteç göreviyle aşkınlık, çok fazla gezme. Pek. Ad olarak. Sert, katı. Yavaş atın çiftesi pektir. Sağlam, dayanıklı. İnsan gülden nazik, taştan pektir. Sıfat göreviyle toplantı pek kalabalık değildi. Asıl belirteç göreviyle gereken ya da alışılmış olandan çok. Pek yoruldun, biraz dinlen. Hızlı olarak. Pek gittiği için çabuk yoruldu. Sıfatı belirten belirteç göreviyle pek güzel iş. Belirteci belirten belirteç göreviyle pek iyi görünmüyorsun bugün. Anımsatma. Görev anlam konusu kapsamındaki sözcükler bu kadar değil elbette. Ama bir noktada kesmem gerek. Hatta biraz abartmış bile olabilirim üzerinde durduğum sözcüklerin sayısını. Anlatmaya çalıştığım şey daha çok dilin devingen yapısına dikkat çekmek. Herhangi bir sözcüğe görev adı verirken her defasında yeniden bakmak ve o anda yapmakta olduğu işe göre görev adı vermek gerektiğini vurgulamak. Sözcüğün yapısı. Şimdiye kadar gördüklerimizden tümüyle farklı bir konuya başlıyoruz şimdi. Dilin semantik, fonetik, sentaks gibi ana konularından biri olan morfoloji. Yunanca morfolojinin Türkçe karşılığı yapı bilimi. Biz elbette adı morfoloji de olsa, yapı bilim de olsa bu konuyu bütün ayrıntıları kapsayacak bir açıdan bakmayacağız. Çünkü yerimiz sınırlı, zamanımız az. Önceki konularda söylediğim gibi bu konuda bilimsel araştırmalar yapılıyor, yapılacak. Benim amacım Türkçeyi kullanıma yönelik biçimde ve genel çizgileriyle kavratmak. Şimdiye kadar sözcüğün içine hiç girmedik. Sözcüğün anlamı üstünde durduk, girdiği görevlere baktık. Şimdi ise sözcük kalıbının içine girecek, sözcüğün kendisine bakacağız. Bu yüzden ve bu noktadan sonra Arapça, Farsça, Fransızca ve benzeri sözcükler bizi ilgilendirmiyor. Çünkü Türkçe sözcüklerin yapısına bakacağız. Yapı, Türklerin dil mantığını ortaya koyar. Yani hem sözcüğün diziliş mantığını hem de sözcüğün oluşum mantığını. Sözcüklerin diziliş mantığına öncelik tanıyarak şunu söyleyeyim. Yargının asıl ağırlığının yani yüklemin sonda oluşu Türklere özgüdür. Ben kendime yakından baktığımda şunları görebiliyorum. Yazdığım bir yazıda, yaptığım bir konuşmada bana en çarpıcı, en etkileyici görünen sözü sona bırakmaktan hoşlanırım. Eminim doğduğundan beri Türkçe konuşan pek çok kişi söylediğime benzer özellikleri kendisinde yakalayacaktır. Tabağınızdaki en sevdiğiniz yiyeceği en başta yiyip tüketiyor musunuz yoksa sona mı bırakıyorsunuz? Türkçe mantığını buralara kadar götürmem garip gelebilir. Ama daha önce de söylediğimiz gibi yargıyı yani en vurucu, en önemli olanı en sona koymaya alışık olan kişi en etkili sözü sona sakladığı gibi en lezzetli lokmayı da sona saklar. Şöyle de söyleyebiliriz. Türkler en önemsedikleri şeyi sona sakladıkları içindir ki Türkçe'de yüklem tüncenin sonunda yer alır. Türkçe sözcüklerin ezberden uzak yapısını inceleyen birçok dil bilimci, dillerinin yapısına bakarak Türklerin çok zeki kişiler olması gerektiğini söylüyor. Gerçekten öksüz sözcüğündeki süz ekini gören bir Türk buradaki bir şeyi yitik anlamını sezer. Hele ök sözcüğünün ana demek olduğunu biliyorsa öksüzün annesi olmayan annesiz demek olduğunu çabuk anlar. Kut sözcüğünün uğur anlamına geldiğini biliyorsanız kutlamak, kutlu, kutsuz, kutsal, kutsama sözcükleri ilk kez duyduğunuzda bile size bir şeyler söyler. Latin dillerinde sözcüklerin ezberlenmesi gerekir. Fransızca'da 1200 dolaylarında kural dışı eylem çekimi vardır. İngilizce'de kural dışı eylemlerin past tense'lerini, past participle'larını ezberlemek yolun başında olanları canından bezdirir. Türkçe'ye başka dillerden girmiş sözcükleri dışta bırakırsak, Türkçe sözcüklerin çoğunda eki biliyorsak ekten, kökü biliyorsak kökten giderek sözcüğün anlamını çıkarabiliriz. Yapı, genel olarak bir şeyi oluşturan malzemenin incelenmesi demekse, sözcüğün yapısı, sözcüğü oluşturan malzemenin incelenmesi demektir. Kullanılan malzemeye göre sözcükleri 3 ana grupta topluyoruz. Sözcük, basit, parantez içinde yalın sözcük, türemiş sözcük, bileşik sözcük.